İkinci kaset, ikinci yüz. Bu yaşama, bu tedirgin, bu hüzünlü, bu acılı yaşama, günden güne kaçan, uzaklaşan bu gelecek uğruna katlanmak, bu saçma sapan yaşamın en acı saçmalığıdır. İnsanlar yaşamı ölüm için yitiriyoruz. Gerçek olanı, imgelemsel olan için tüketiyoruz. Günlere, salt bizi onlara benzer başka günlere taşımaktan başka bir değeri olmayan günlere götürdükleri için değer veriyoruz. İnsanlar, yaşamınızın tümü sizin kendi kendinizi lanetlemek için tasarladığınız korkunç bir oyun. Sizin bu kaçan aynaya doğru koşuşunuza yalnızca şeytanlar güler. Bir başka ekspres tren bağıra gürleye istasyona girdi. Bir kez daha yolcular koşuştular. Makinist hoşnutsuzca alnını kuruladı. Tanımadığım adam hala karşımda duruyordu. Sırtında paltosu, yakasında iki menekşe. Onu nedenle bütün bütün unutmuş olsam da. İşte dedim. Benim gelişme, gelecek, yaşam üstüne düşüncelerim. Kuşkusuz bana katılmıyorsunuz. Ama görüşümü paylaşan biri var. Örneğin, sık sık dünyayı örtmek, insanı insandan, mutsuzluğu değersizlikten, çirkinliği melankoliden saklamaya çalışan siz. Hem sonra bay adam yararsız kaçışlardan sonra duran trenleri yok edemeyeceği şeyi örten sizi de çok seviyorum. Tanımadığım adam sinirlenmiş, bütün coşkusu bir duman sarmalı gibi gitmişti. Yanıtlayacak yerde yakasındaki menekşelerden birini kopardı, bana sundu. Eğilerek aldım, burnuma yaklaştırdım. Hafif kokusu hoşuma gitmişti. Ödenmeyen gün. Birçok yaşlı güzel prenses tanıyorum. Özellikle de yalnızca çok yoksul olan, zor bela tutabildikleri, siyahlar giyen küçük bir oda hizmetçileri olan, duvarlarla çevrili, iki tozlu servinin parmaklıklı bahçe kapısına bekçilik ettiği o gizli villalardan birinde, değeri düşmüş bir Toskana villasında kalmak zorundakileri. Bazılarına dul bir kontesin salonunda rastlarsınız. Onlara modaya aykırı olarak altes diye hitap eder, Fransızca o uluslararası klasik, renksiz, rahip, marmontelin, kaliteli insanlarından öğreneceğiniz Fransızcayla kısaca konuşursunuz. Prenseslerim hemen hemen her zaman yanıtlarlar sizi. Zavallı ruhlarına küçük tozlu, ıvır zıvır dolu 17. yüzyıl sonundaki güzel konuşanlar gibi işedikten sonra yaşamın kabul edebileceğine bizi dünyaya getirdiği için annemizin hiç de o kadar aptal olmadığının ayrımına varırsınız. Ne çok olağanüstü gizler fısıldamışlardır kulağıma benim güzel yaşlı prenseslerim. Pudrayı çok severler ama konuşmayı daha çok severler. Tümü de Alman olduklarından içlerinden yalnızca biri Rus'tur ama bu bir rastlantıdır. O tatlı ancien régime Fransızları bazen hiç de sıradan olmayan duygular uyandırır bende. Bazen de yüreğim parçalanır. İçimden itiraf ederim, aptal bir aşık gibi ağlamak gelir. Bir akşam çok geç olmayan bir saatte bir Toskana villasının salonunda bana alabildiğine açık çay sunulan masanın yanında imparatorluk stili bir koltuğa oturmuş prenseslerimin en yaşlısı ve en güzeliyle birlikte susuyordum. Siyahlar giymişti. Yüzü siyah bir türlü örtülmüş, beyaz ve hep biraz kıvırcık olduğunu bildiğim saçları siyah bir başlıkla örtülmüştü. Çevresinde karanlık bir ayna varmış gibiydi. Bu hoşuma gidiyor, bu hanımefendinin benim istemimin kışkırtılmış bir görüntüsünden başka bir şey olmadığına inanmaya zorluyordu beni. Zor bir şey değildi bu, çünkü o da neredeyse karanlıktı. Yanmakta olan tek mum, pudralı yüzünü kendine özgü bir biçimde güçsüzce aydınlatıyordu. Geri kalanı tümüyle karanlığa karışmıştı. Öyle ki karşımda yalnızca havada asılı bir baş, bedenden ayrılmış, yerden yaklaşık bir metre yükseklikte asılı kalmış bir baş olduğuna inanabilirdim. Ama prenses konuşmaya başlamıştı. O anda başka bir fantazi olanaksızdı. "Dinleyin Monsieur," diyordu. "Bu olay başıma geleli 40 yıl oluyor. Çılgınlık etme hakkına sahip olacak kadar gençtim o zaman." Sonra kırılgan sesiyle sayısız aşk öykülerinden birini anlattı bana. Bir Fransız generali onun aşkından aktör olmuş, gece sarhoş bir soytarı tarafından öldürülmüştü. Ama bu tür imgelemleri biliyordum. Daha tuhaf, daha uzak, daha gerçeğe benzemeyen bir şey istiyordum ben. Prenses sonuna dek nazik davranmak istiyordu. bütün ötekilerden daha az gerçeğe benzediği için gizli kalan en son gizemi anlatmaya zorluyorsunuz beni. Ama birkaç ay içinde, kış sona ermeden öleceğimi biliyorum. Saçma şeylerle sizin kadar ilgilenen başka bir adam daha bulacağımdan emin değilim. Gizim 22 yaşımdayken başladı. O zamanlar Viyana'nın en zarif prensesiydim. Daha ilk kocamı öldürmemiştim. Bu daha sonra oldu, 2 yıl sonra aşık olunca. Ama siz bu öyküyü biliyorsunuz zaten. Geçelim. 22 yaşımı bitirdiğimde yaşlı bir beyefendi, madalyalı nişanlı, tıraşlı bir beyefendi ziyaretime geldi. Benimle 2 dakika gizli konuşmak istediğini söyledi. Yalnız kalınca şöyle dedi. Çok sevdiğim bir kızım var. Çok hasta. Ona yaşam ve güç vermeliyim. Bu yüzden satın ya da ödünç almak için gençlik yılları arıyorum. Yıllarınızdan birini bana verirseniz, onu ömrünüz sona ermeden azar azar gün gün geri ödeyeceğim size. 22 yaşınızı doldurduğunuzda 23. yaşınıza basacak yerde kendinizi bir yaştan daha yaşlı bulacaksınız ve 24. yaşınıza gireceksiniz. Henüz o denli gençsiniz ki bu atlamanın bilincine varmayacaksınız. Ama ben size 365 günü sonuna dek ödeyeceğim. Bir seferde 2 ya da 3'ünü, yaşandığınız zaman istediğinizde gerçek gençlik saatlerinizi yeniden elde edecek, sağlığınızın ve güzelliğinizin birden geri döndüğünü göreceksiniz. Bir soytarı ya da şeytanla konuştuğunuzu sanmayın. Başkaları için olanaksız olan bir şey yapmasına izin vermesi için gece gündüz Tanrı'ya yakaran zavallı bir babayım ben yalnızca. Daha şimdiden 3 yıl sağladım ama daha birçok yıla gereksinimim var. Yıllarınızdan birini bana verin. Hiç pişman olmayacaksınız. O zamana dek tuhaf serüvenlere alışmıştım. İçinde yaşadığım prenslerle prenseslerin dünyasında hiçbir şey olanaksız sayılmazdı. Bu nedenle bu şaşırtıcı ödünç vermeye razı oldum. Birkaç gün sonra 1 yıldan daha fazla yaşlandım. Hemen hemen hiç kimse ayrımına varmadı bunun. 40 yaşıma dek yaşamımı keyifle yaşadım. Ödünç verdiğim, bana geri verilecek olan yıla başvurmaksızın. Yaşlı beyefendi bana sözleşmeyle birlikte adresini de bırakmış. Bir günlük ya da bir haftalık gençlik isteyecek olursam, en azından 1 ay önce kendisine haber vermemi rica etmişti, istediğimi belirlenen anda alacağıma söz vererek. 40 yaşımdan sonra güzelliğim bozulmaya yüz tutunca, aileme kalan birkaç şatodan birine çekildim. Viyana'ya yılda 2 ya da 3 kez gidiyordum. Zamanında borçluma yazıyor, sonra 23 yaşındaki gibi genç ve güzel, saraydaki balolara, başkentin salonlarına gidiyor, güzelliğimin geçmekte olduğunu bilen herkesi şaşırtıyordum. Yeniden ortaya çıkışlarımın ön günleri nasıl da tuhaf oluyordu. Ama geceleri her zamanki gibi yorgun, soluk, uyuyordum. Sabahları ise neşeli, uçmayı yeni öğrenmiş bir kuş gibi hafif kalkıyor, aynaya koşuyordum. Bütün çizgiler yok olmuş, bedenim körpe, bükülgen, saçlarım yeniden sapsarı, dudaklarım kırmızıydı. Öylesine kırmızıydı ki, kendim bile tutkuyla öpebilirdim onları. Viyana'da hayranlarım çevreme üşüşüyorlar, bağırarak hayretlerini dile getiriyorlar, beni büyücülükle suçluyorlardı ama aslında hiçbir şey anlamıyorlardı. Geri aldığım gençlik dönemi geçmeye yüz tutar tutmaz, arabaya binip telaş içinde şatoya koşuyor, kim olursa olsun kabul etmiyordum. Bir kez Viyana'ya koştuğum günlerden birinde benim için yanıp tutuşan genç bohem bir kont, nasıl oldu bilmiyorum, daireme girebildi. Yanıp tutuştuğu kadına nedenli benzediğimi ama Viyana sokaklarında onu esirkleştiren kadından nedenli çirkin ve yaşlı olduğumu görünce hayretten neredeyse ölecekti. O günden sonra hiç kimse, yalnızca sürekli çöküşümün akışı içindeki seyrek gençlik aralıklarının, o tuhaf sevinçleri ve derin melankolisinin kesintiye uğrattığı gönüllü kapanışımı zorlamayı başaramadı. Sık sık birkaç günlük güzellik ve tutkunun uçucu ateşinin böldüğü uzun, yalnız, yaşlılık aylarından oluşan fantastik yaşamımı tasarlayabiliyor musunuz? İlk zamanlarda bu 365 gün tükenmez görünüyordu bana. Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Bitebileceğini tasarlayamıyordum. Bu yüzden yedekteki günlerimi bol bol harcadım. Gizemli yaşam borçlusuna sık sık yazdım. Ama o müthiş bir dürüst adam. Bir kez evine gittim, hesap defterlerini gördüm. Bu tür sözleşmeler yaptığı tek kişi ben değildim. Alacağımın azaldığının çok açık bir biçimde belirtilmiş olduğunu gördüm. Kızını da gördüm. Çiçeklerle dolu bir terasta oturmuş, solgun mu solgun bir kadın. Böylesine dakik bir biçimde gün gün geri ödediği yaşamı nereden aldığını hiçbir zaman anlayamadım. Ama onun yeni borçlulara başvurduğuna inanmak için bazı nedenlerim var. Bana geri ödediği günleri ona veren nasıl kadınlardı? Onlardan birini tanımak isterdim ama nedenli ustaca sorular sorarsam sorayım, bunu keşfetme şansına hiç sahip olamadım. Ama belki de sandığım kadar tuhaf değildiler. Ne olursa olsun bu adam olağanüstü ilginç ama bu hesaplarını iyi tutmaktan alıkoymuyor onu. Bir bankacının serinkanlılığıyla bana ödeyeceği yalnızca 11 günü kaldığını açıkladığında yaşamımın nedenli korkunç bir hale geldiğini tasarlayamazsınız. O bir yıl boyunca hiç yazmadım ona. Bir an bunları ona bağışlamak, kendime daha fazla işkence etmemek geldi içimden. Nedenini anlıyorsunuz değil mi? Her gençleşişimde uyanış anı gittikçe daha çok acı veriyordu. Çünkü her zamanki durumumla 23 yaşım arasındaki farkı yaşlandıkça daha büyük oluyordu. Öte yandan buna dayanmak olanaksızdı. Tek başına yaşayan, zavallı, yaşlı bir kadının sık sık aşk, güzellik, hoşluk, sevinç dolu bir veya iki ya da üç gününü geri çevirebileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Bir gün bile sevilmek, bir saat bile istenmek, bir ancık mutlu olmak. Çılgınlığımı anlayamayacak kadar gençsiniz. Ama günler bitmek üzere. Kredim sonsuza dek kapanmak üzere. Düşünün. İsteyecek tek bir günüm kaldı. Ondan sonra kesin olarak yaşlanacağım, ölüme adanmış olacağım. Bir günlük ışık, sonra sonsuza dek karanlık. Yaşamımın önceden kestirilemeyen trajikliğini anlamaya çalışın ne olur, bugünü istemeden önce. Peki ama ne zaman isteyeceğim onu? O gün ne yapacağım? 3 yılı aşkın bir zamandan beri genç değilim artık. Viyana'da ise neredeyse artık kimse beni anımsamıyor. Bütün güzelliğim hayali bir güzellik gibi görünecek. Ama gene de bir sevgilim olsun istiyorum. Pervasız, ateşli bir sevgili. Bir kez daha tüm bedenimin okşanmasına gereksinimim var. Bu çizgili yüzüm tazelenecek, dudaklarım son kez kösünü verecek. Zavallı beyaz, çatlak dudaklarım. Kırmızı ve sıcak olmak istiyor. Bir güncük daha, tek bir güncük, son bir sevgili için, son bir ağız için. Ama karar veremiyorum. Elimde kalan son gerçek yaşam parasını harcayacak gücüm yok. Nasıl harcayacağımı da bilemiyorum. Ama gene de onu harcamak için çılgınca bir istek duyuyorum. Zavallı sevgili prenses. Birkaç dakika önce tülünü kaldırmış, gözyaşları yüzünün pudrasında ince oyuklar açmıştı. O anda hıçkırıkları ne denli soyluca bastırılmak istenirse istensin, sözlerini sürdürmesini engelledi. O zaman ne pahasına olursa olsun bu hoş yaşlı kadını avutmak için büyük bir istek duydum. Dizlerine kapandım, kırış kırış siyahlar giymiş bir prensesin ayaklarına, onu çılgın bir soylu erkekten daha çok sevmek istediğimi söyledim. En tatlı sözcüklerle güzel gençliğinin son gününü bana, yalnızca bana bağışlaması için yalvardım ona. Ona söylediklerimin tümünü anımsamıyorum ama davranışım ve sözlerim derinden etkiledi onu. Biraz tiyatrovari birkaç cümleyle bir ay içinde bir günlüğüne kendisinin son sevgilisi olacağıma dair sözleştik. Belirli bir gün aynı villada buluşmak üzere anlaştık. Sıska beyaz ellerini öptükten sonra allak bullak izin istedim. Gece kente doğru yöneldiğimde henüz tamamlanmamış bir dolunay gözlerini dikmiş, acımayla bakıyordu bana. Ama bunu ciddiye alamayacak kadar güzel prensesi düşünüyordum. O ay geçmek bilmedi. Yaşamımın en uzun ayı oldu. Gelecek sevgilime, belirlenen güne dek onu yeniden görmeye çalışmayacağıma dair söz vermiştim. Centilmence verdiğim sözü tuttum. Ne yazık ki o gün de geldi. O en uzun ayın en uzun günü oldu. Ama en sonunda gece oldu. Şık bir biçimde giyindikten sonra titreyen bir yürek, kararsız adımlarla villaya doğru yürüdüm. Uzaktan pencerelerin daha önce hiç görmediğim kadar aydınlık olduğunu gördüm. Yaklaşınca bahçe kapısını açık, balkonu koca koca çiçeklerle süslenmiş buldum. Villaya girdim. İki fantastik avizenin bütün mumlarının yanık olduğu bir salona alındım. Beklememi söylediler. Bekledim. Kimse gelmiyordu. Ev baştan başa sessizlik içindeydi. Işıklar yalnızlık için yanıyor, çiçekler yalnızlık için kokuyorlardı. Bir saatlik tedirgin bir bekleyişten sonra kendimi tutamadım. Yemek salonuna geçtim. Masa iki kişilik kurulmuştu. Bol bol çiçek ve meyve vardı. Tatlı bir biçimde aydınlatılmış küçük, hoş bir salona geçtim. En sonunda prensesin olduğunu bildiğim bir kapıya ulaştım. 2-3 kez tıklattım ama yanıt alamadım. O zaman bir sevgilinin nezaket kurallarını unutabileceğini düşünerek yüreklendim, kapıyı açtım, eşikte oyalandım. O da sanki bir yağmalama öfkesiyle dört bir yana atılmış görkemli giysilerle doluydu. Dört şamdan çevreye neşeli bir ışık saçıyordu. Prenses aynanın karşısında bir kanepeye uzanmıştı. O güne dek gördüğüm en göz alıcı giysisiyle. Seslendim, yanıt vermedi. Yaklaştım, ona dokundum, kımıldamadı. O zaman yüzünün her zamanki gibi küçük, beyaz, her zamankinden biraz daha hüzünlü, biraz ürkmüş olduğunun ayrımına vardım. Elimi ağzının üstüne koydum, soluk almıyordu. Göğsünün üstüne koydum, yüreği çarpmıyordu. Zavallı prenses ölmüştü. Aynanın önünde güzelliğinin geri gelmesini beklerken birdenbire yumuşacık bir biçimde ölmüştü. Yerde yanı başında bulduğum bir mektup beklenmedik sonunun gizemini açıkladı bana. Dik, askerce bir el yazısıyla yazılmış birkaç satırdan oluşuyordu mektup. Şöyle diyordu. Soylu prenses, size borçlu olduğum son gençlik gününü geri veremeyeceğim için çok üzgünüm. Benim inanılmaz sözlerime inanacak derecede zeki kadınlar bulamıyorum artık. Kızım da tehlikede. Yeni girişimlerde bulunacağım, sonuçları size bildireceğim. Çünkü sonuna kadar dileğinizi yerine getirmek en güçlü isteğim olacak. Bana inanınız soylu prenses. En derin bağlılığımla. Kitabın sonu 6 Aralık 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25